Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. CloudCode, entegre tarayıcıyla harici sitelerde tıklayıp yazabiliyor. Entropic, CloudCode'a entegre bir tarayıcı penceresi ekledi, böylece AI, uygulama içinden doğrudan web sayfalarını açabiliyor, okuyabiliyor, tıklayabiliyor ve metin girebiliyor. Dokümantasyon siteleri ve üşü tracker'lar dahil harici kaynaklara erişim, klavye kısayoluyla açılan sekme tabanlı bir arayüz üzerinden sağlanıyor. Güvenlik tarafında ise klasifarlar harici sitelerdeki tüm yazma eylemlerini tarıyor. Satın alma işlemleri, hesap oluşturma ve captcha açma adımları kullanıcı onayı olmadan gerçekleşmiyor. Tarayıcı, kayıtlı oturum bilgisi bulunmayan temiz bir profille çalışıyor. Organizasyonlar, Allowlist aracılığıyla harici site erişimini kısıtlayabiliyor ya da tarayıcı araçlarını tamamen devre dışı bırakabiliyor. Kendi oturum açık session'larında işlem yaptırmak isteyenler için Chrome uzantısı ayrı bir seçenek olarak sunuluyor. Teyscale ile AI Agent makinelerine her yerden güvenli erişim. AI agentlarla yoğun çalışmaya başlayınca uzun süreli oturumları canlı tutmak için laptopu açık bırakmak hem verimsiz hem riskli hale geliyor. Mac Mini gibi her zaman açık, özel bir makinede CloudCode ve Agent Orchestration çalıştırmak daha mantıklı, ancak o makineye kahvede ya da seyahatte güvenli erişmek başka bir sorun doğuruyor. Port forwarding ile router üzerinde açık port bırakmak, ISP'nin IP adresini değiştirmesi ve NAT traversal sorunları gibi güvenlik açıkları yaratıyor. Teyscale, tüm cihazlar arasında şifreli ve özel bir mesh ağ kurarak bu sorunu router ayarı veya VPN sunucusu gerektirmeden çözüyor. Kişisel kullanım için ücretsiz olan platform, SSH, VS Code Remote ve diğer araçlarla sorunsuz çalışıyor. AI Agent iş akışlarını masaüstü donanımda sürdürmek isteyen ve buna her ortamdan erişim arayan geliştiriciler ile teknik pazarlamacılar için pratik bir altyapı çözümü sunuyor. AI Coding Agent'larına güvenlik katmanı, Destructive Command Guard. CloudCode, Codex CLI, Gemini CLI ve GitHub Copilot gibi AI Coding Agent'larının RM, RF veya Git Reset, Hard gibi geri dönüşü olmayan komutları tereddütsüz çalıştırması, saatlerce süren çalışmanın bir anda silinmesine yol açabiliyor. Destructive Command Guard, DCG, bu açığı kapatmak için geliştirilen açık kaynaklı bir güvenlik katmanı olarak öne çıkıyor. Rust ile yazılan DCG, SIMD hızlandırmalı filtreleme sayesinde hook değerlendirmesini 1 milisaniyenin altında tamamlıyor. Bu da iş akışına kayda değer gecikme eklemeden terminal ile agent arasına bir denetim noktası yerleştiriyor. Araç, yıkıcı komutu yalnızca engellemekte kalmıyor, komutun neden riskli olduğunu açıklıyor ve daha güvenli alternatifler öneriyor. AI agent kullanımının geliştirme ortamlarında yaygınlaştığı bu dönemde DCG, CI/CD pipeline'larında ve yerel geliştirme ortamlarında kritik bir güvenlik ağı sunuyor. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. S&P Global, OpenAI riskini gerekçe göstererek Oracle'ın kredi notunu düşürdü. S&P Global, Oracle'ın kredi notunu BBB'den BBB'ye indirdi. Bu seviye, önemsiz tahvil, junk statüsünün yalnızca bir kademe üstünde yer alıyor. İndirimin temel gerekçesi, OpenAI'ın Oracle'ın 638 milyar dolarlık sözleşme yükümlülüklerinin yaklaşık yarısını oluşturması ve bu nedenle kritik kredi riski olarak tanımlanması. Buna ek olarak Oracle'ın sermaye harcaması tahmini 60 milyar dolardan 95 milyar dolara yükseldi, buna karşın gelirin yıllarca gerçekleşmeyeceği öngörülüyor. S&P, bu tablonun Oracle'ı AWS, Google ve Microsoft'a kıyasla çok daha savunmasız bir konuma getirdiğini vurguladı, zira bu rakipler fazla kapasite için kendi iç iş yüklerini kullanabiliyor ve daha derin finansal rezervlere sahip bulunuyor. Öte yandan SoftBank, OpenAI hisselerine dayalı krediyi değerleme güçlükleri nedeniyle 10 milyar dolardan 6 milyar dolara indirmek zorunda kaldı. OpenAI ise halka arzını 2027'ye erteledi, bu gelişme, OpenAI'ye olan bağımlılığın yarattığı sistemik riski daha da belirgin kılıyor. Google, Canonical yeniden değerlendirme 2 haftaya kadar sürebilir. Google, Canonical Troubleshooting rehberini güncelleyerek içerik düzeltmelerinin search'e yansıma süresini netleştirdi. İçeriği düzelttikten sonra bile Google, sayfaları duplicate cluster içinde 2 haftaya kadar tutabilir. Rehbere göre yeni içerik ile cluster'daki diğer sayfalar arasındaki fark ne kadar belirginse, sayfanın cluster'dan ayrılması o kadar hızlanıyor. 2 haftalık sürenin yalnızca içerik düzeltmelerini kapsadığını vurgulamak gerekiyor, redirect uygulaması, rel canonical düzeltmesi veya sunucu yanlış yapılandırması gibi sorunlar ayrı kategoride değerlendiriliyor. Rehber ayrıca troubleshooting'e başlamadan önce yörel inspection'da Google'ın seçtiği canonical'ı kontrol etmeyi ve bunun kullanıcılara daha iyi hizmet edip etmediğini değerlendirmeyi öneriyor. Google, bu canonical rehberini son aylarda birden fazla kez güncelledi. JavaScript sitelerine yönelik canonical tag enjeksiyonu konusu da bu güncellemeler kapsamında eklendi. Franchise işletmeler için Google Ads ve PPC rehberi. Franchise işletmelerde PPC yönetimi, marka tutarlılığı ile yerel görünürlüğü aynı anda sağlamak zorunda, bu denge doğru kurulmadığında bütçe israfı ve marka erozyonu kaçınılmaz oluyor. GEO targeting ile kampanyalar şehir, semt veya mahalle düzeyine indirgenirken keyword stratejisi de branded terimlerle marka koruması, non-branded terimlerle yeni müşteri kazanımını bir arada yürütmeli. Bütçe yapısında ise kurumsal merkez kontrolü, franchise sahibi kontrolü ya da ikisinin karma modeli arasındaki tercih, maliyet verimliliğini doğrudan etkiliyor. Campaign yapısı açısından en kritik gelişme, AI Max for Search ile Performance Max'in franchise PPC'ninin merkezine oturması. Dynamic Search Ads'in AI Max'e dönüştürülmesi ve Enhanced CPC'ninin kaldırılması, kampanya yapısı ve ad creative kalitesini her zamankinden daha belirleyici kılıyor. CTR, Conversion Rate ve ROAS takibi ise kampanyaların optimize edilmesi için temel KPI'ler olmaya devam ediyor. AI Overview içindeki placement fırsatları da artık bu metriklerle doğrudan ilişkili. AI Visibility sıralamaları güvenilir değil, araştırma bunların çoğunun istatistiksel gürültü olduğunu gösteriyor. AI Visibility Tracking verilerinin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulayan yeni bir araştırma, büyük bir soruyu gündeme taşıdı, dashboardlardaki citation share ve sıralama rakamları gerçek bir konumu mu yansıtıyor, yoksa sürekli değişen bir hedefin anlık fotoğrafı mı? Ikrush'un önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni makalesi, Searchit, Gemini ve Perplexity gibi modellerin aynı sorguya her seferinde farklı yanıtlar ürettiğini ve bunun citation verilerini doğrudan etkilediğini gösteriyor. Aynı araştırmacının önceki çalışmasında, Searchit'te koşu ekipmanı sorulduğunda, TomSkyd yaklaşık %9,5 ve RunnersWorld yaklaşık %6 citation payı aldı, ancak hata marjı bu iki değerin örtüşmesine yetecek kadar büyüktü. Bu bulgu, rakamlar arasındaki farkın gerçek bir üstünlüğü mü yoksa ölçüm dalgalanmasını mı temsil ettiğini ayırt etmeyi ciddi biçimde zorlaştırıyor. Makale, sıralamaların ne zaman güvenilir hale geldiğini belirlemek için istatistiksel bir durma kuralı, stopping rule, sunuyor, sabit bir veri miktarının bu soruyu kesin olarak yanıtlayamayacağını da vurguluyor. Nisan ayında farklı bir ekibin yayınladığı benzer tekrarlayan ölçüm bulgularıyla örtüşmesi, bu problemi izole bir çalışmanın ötesine taşıyor. Dobibi, SEO ve AI görünürlüğünü birleştiren markaların %81'i trafik kazandı. Semrush, Dobibi bünyesinde 126 milyon Amerika Birleşik Devletleri'li AI arama sorgusunu analiz ederek yayınladığı 2026 AI Visibility Index raporunda kritik bir fark ortaya koydu. SEO ve AI görünürlüğünü tek bir iş akışında birleştiren markaların %81'i AI platformlarından trafik veya lead artışı bildirirken, bu iki alanı ayrı yöneten organizasyonlarda aynı sonucu rapor edenlerin oranı yalnızca %36'da kaldı. Tüketici davranışı bu yapısal tercihinin neden bu denli belirleyici olduğunu açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki perakende sitelerine AI kaynaklı trafik, Ekim 2024 ile Mayıs 2026 arasında %13-24 artış kaydetti. Seyahat sektörü ise, aynı 19 aylık dönemde %22-15 gibi çok daha sert bir yükseliş görürken, markaların %45'i AI görünürlüğünü tam anlamıyla ölçemediklerini kabul ediyor. Bu ölçüm boşluğu, AI arama kanalını yönetme kapasitesi ve Unified Strateji ihtiyacı açısından kritik bir soru olarak öne çıkıyor. Webim ile AI agentlara açtığınız araçlar onları ele geçirmek için kullanılabilir. Webim, AI agentlara web sitenizdeki araçları doğrudan çağırma yetkisi tanıyor, ancak Chrome'un yeni güvenlik rehberi, bu aynı araçların agentları ele geçirmek için kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Chrome iki temel saldırı vektörü tanımladı, kötü amaçlı manifest ve prompt injection. Kötü amaçlı manifeste araç açıklamaları, agentin hiçbir zaman uymaması gereken gizli talimatlar içerebiliyor. Chrome'un rehberi dikkat çekici bir şekilde agent geliştiren şirketlere değil, araçları dışarıya açan web sitelerine yönelik yazılmış. Bu durum, Agent Ready altyapı kuran herkes için güvenlik sorumluluğunun sahipliğini netleştiriyor, saldırı yüzeyini kapatmak agentin değil, aracı açan web sitesinin görevidir. Agentic Web'in protokol katmanı web'in yönünde ilerlerken, agentlara okunabilir olmak ile agentlar için güvenli olmak artık aynı özellik olmaktan çıkıyor. Instagram, AI araçlarına erişim için ücret almaya başlayacak. Meta'nın Instagram'ı, görüntü ve video üretimi başta olmak üzere uygulama içi AI araçlarına erişimi abonelik modeline bağlıyor. Instagram Chief Adam Mosseri, haftalık soru-cevap oturumunda konuyu açıkladı, Muse görsel modeli gibi AI tabanlı efektlerde günlük kullanım sınırına ulaşan kullanıcılar, devam etmek için Meta aboneliği satın almak zorunda kalıyor. Şirket şu an bu abonelik yapısını geliştirmeye devam ettiğini belirtiyor. Meta bu geçişi birkaç adımla hayata geçiriyor. Instagram Plus ek abonelik paketi yayınlandı, ancak henüz AI öğelerini içermiyor. Öte yandan Meta One paketi, Meta AI gözlük kullanıcılarına aylık 3 saatte sınırlı olan Conversation Focus özelliğini sınırsız sunuyor. Mosseri'ye göre AI modellerinin işletim maliyeti yüksek olduğundan şirketin ücretsiz erişimi kısıtlamak ya da ücretlendirmek dışında seçeneği kalmıyor. AB Komisyonu, Meta'nın uygulamalarını bağımlılık yapıcı buldu. AB Komisyonu, Instagram ve Facebook'un Digital Services Act'i ihlal ettiğine dair ön bulgusunu açıkladı. Soruşturma, Infinite Scroll, Autoplay, Push Notifications ve kişiselleştirilmiş öneri sistemleri gibi özelliklere odaklanıyor. Komisyon, Meta'nın bu tasarım özelliklerinin kullanıcıları, özellikle küçükleri ve savunmasız yetişkinleri sağlıksız alışkanlıklara sürüklediğini ve bağımlılık yarattığını belirtti. Meta'nın mevcut önlemleri, oturum süresi sınırlama ve ebeveyn kontrol araçları gibi seçenekler yeterli görülmedi. Komisyon, Autoplay gibi temel bağımlılık yapıcı özelliklerin devre dışı bırakılması dahil olmak üzere her iki platformda da tasarım değişikliklerine gidilmesini talep ediyor. Meta, bu sürecin sonunda ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Shopify uzmanı, site özelliklerine geçmeden önce karlılığı sabitte. 12 yıllık e-ticaret ajansı Hıdıngirz'in kurucusu Paolo Vidali, yeni girişimcilere net bir tavsiye veriyor, gelişmiş site özelliklerine yatırım yapmadan önce karlılığı kesinleştir. Vidali'ye göre iade yönetimi, müşteri hizmetleri ve ücretsiz kargo gibi temel operasyonel konular çözülmeden eklenen her yeni özellik, sorunları büyütüyor. Huawei merkezli Shopify Expert Partner olarak çalışan Vidali, toptancılardan D2C markalara geniş bir müşteri portföyü yönetiyor. Shopify'ı kıdemli geliştiriciler için başlangıç noktası olarak önerirken WordPress ve Magento gibi alternatifleri de değerlendiriyor. Vidali aynı zamanda doğrulanmış geliştiricilerin işe alınabildiği Superbolt platformunu da işletiyor. Tesla Optimus'a Avrupa'dan rakip, UMA'nın Northstar robotu tanıtıldı. Paris merkezli startup UMA, Tesla Optimus'a rakip olarak 40 kilogram ağırlığında Northstar adlı insansı robotunu tanıttı. Şirket yalnızca geçen yıl kurulmuş olsa da liderlik kadrosu dikkat çekici isimlerden oluşuyor, CEO Rami Cadne, Tesla Optimus'ta AI geliştirme liderliği yaptı, Pierre-Sermanet Google DeepMind robotik ekibinden, Simon Alibert Hugginface'den, Donanın tasarımcısı Rob Knight ise sektörün tanınan isimlerinden. UMA, Universal Mechanical Assistant ifadesinin kısaltması. Şirket, donanımdan yazılıma kadar tüm stack'i kendi bünyesinde geliştiriyor. Northstar, Optimus'un Blade Runner estetiğinden farklı olarak daha sade ve Avrupa'yı bir tasarım anlayışla şekillendiriliyor, giderek kalabalıklaşan insansı robot pazarında daha güvenli ve kabul görmesi daha kolay bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Yargıç, Zeta Global'i 240 milyon kullanıcı iddiası ile ilgili davadan kaçmasına izin vermedi. Zeta Global Holding, 240 milyon opt-in kullanıcı verisi iddiasına dayanan menkul kıymet dolandırıcılığı davasıyla yüzleşmek zorunda kaldı. New York Güney Bölgesi'nden Yargıç Dalejo, şirketin davayı düşürme talebini 8 Temmuz 2026'da reddetti. 29 sayfalık kararda, yatırımcıların veri toplama uygulamalarına ilişkin yanıltıcı beyanları yeterince belgelediğine hükmetti. Dava artık keşif, discovery aşamasına geçiyor. Dava, Zeta'nın 2021 ile 2024 yılları arasında kamuoyuyla paylaştığı ve bir bölümünün Discus yorum platformu aracılığıyla toplanan verilere dayandığı ileri sürülen 240 milyonluk opt-in rakamının gerçekte rıza alınmadan elde edildiği iddiasını kapsıyor. Zeta ise açıklamada tüm iddiaları reddederek veri yönetimi ve gizlilik uygulamalarının yasal düzenlemelerle tam uyumlu olduğunu savundu. Zeta Global yatırımcı davası, Consent 3 cephede birden çöküyor. Veri reklam sektöründe consent meselesi aynı anda 3 ayrı cepheden sarsıldı. New York'ta federal yargıç Dalejo, Zeta Global'ın yatırımcı davasını erken aşamada düşürme talebini reddetti. 29 sayfalık kararında Allegheny County Employees Retirement System dahil yatırımcıların, şirketin 240 milyondan fazla opt-in bireye sahip olduğu iddialarına ilişkin yanıltıcı beyan tespitlerini yeterli buldu. Kasım 2024'te yayımlanan bir dış rapor bu consentların nasıl temin edildiğine dair ciddi sorular gündeme getirince Zeta'nın hisse fiyatı tek günde %37 düştü. European Data Protection Board, eş zamanlı olarak web scraping aracılığıyla toplanan veriler için meşru menfaat kapsamını daralttı. Böylece reklam teknolojisi şirketlerinin opt-in ya da freely available olarak sunduğu veri setlerinin arkasındaki hukuki zemin hem Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde hem de Avrupa düzenleyicilerinin gözünde giderek daralmaya başlıyor. Tarihsel olarak geniş yorumlanan consent çerçevesinin bu üç gelişmeyle birlikte, adtech sektörü açısından ciddi bir hukuki risk haline geldiği görülüyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çarşamba tekrar podcast'te görüşmek üzere.